17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hatice Günaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün 3 konuğumuz var. Doktor Kazım Doğan Eroğulları, Selahattin Türkmen, Kemal Vural Tarlan. Hoş geldiniz programımıza.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Evet.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim.
İyi yayınlar. Teşekkürler.
Şimdi Selahattin Türkmen Bey'le hemen başlamak istiyoruz. Çünkü zamanı çok az. İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen. Selahattin Bey, hemen sormak istiyoruz. Bölgesel ekonomi açısından özellikle İslahiye bir yıl içinde neler yaşadı? Şu anda acil ihtiyaçlar nelerdir? Sorunlar nelerdir? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz lütfen?
Öncelikle böyle bir yayına katılmamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 6 Şubat Afyon felaketi olan depremin bizzat yaşayan biri olarak önce hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu yaşadığımız afetin tarifi mümkün değil. Anlatmak da mümkün değil. Bunları cümlelerle veya kelimelerle bir araya koyup da anlatabilmek çok zor. Çünkü çok büyük bir kıyametti. Bir nevi kıyametin demosu gibiydi. Keser ne ülkemizde, ne insanlığa, ne dünyaya böyle bir felaket yaşatmasın. Akkum felaketinden sonra bizim bölgenin özellikler organize sanayisinin kademesini Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızdan 6. dereceye çıkarttı. Bu bizim için büyük bir katkı oldu bölgeye. Bizi toparlanması içinden dolayı. Yine bizim bölgenin organize sanayileri Türkiye'nin sofralık pul biber dediğimiz biberin ana insanı. Bunun hem tarımsal olarak yetiştirilmesi bizim bölgede hem de imalatı bizim bölgede olmaktadır. Bu imalatlar küçük ölçek, büyük ölçekte yaklaşık 29 tane fabrikamız var İstahiye ve Nurdağ bölgesinde. Türkiye'nin %85-%90'la hitap edebilecek bir gücü var. Depremden sonra gerek Odalar Birliği Başkanı Sayın Ülfat Uzantıkoğlu'nun, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dönemin şu an İstanbul Valisi olan Danıştır Valimiz, bir ilçenin, bir bölgenin ayağa kalkabilmesi için ticaretin o işin kalbi olduğunu düşünerek çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak iş yerleri yıkılan, fabrikalara aşırı destek, onların fabrikalarını ayağa kaldırabilmek için gerek KOSGEB tarafından kredi desteği, gerek Avrupa Birliği tarafından kredi desteğiyle çok hızlı bir şekilde toparlama gayreti gösterildi. Ve yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen yaralarımız sarılmış mı? Hayır, sarılın olmuş. Eksiğiniz var mı? Var. Ama yine de çoğunlukla ayağa kalktık. Şu anda ayaktayız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerek devletimizin desteğiyle, gerek dünyanın, bütün Türkiye'nin desteğiyle inşallah daha da iyi olacak.
Evet efendim, eksiklikler var dediniz Selahattin Bey. Nedir, ihtiyaçlar nedir?
Eksikler, en büyük eksiklerimiz depolarından dolayı büyük bir göç aldık.
Evet.
Bir elemanla iş bitirilik olayı büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Yani halen insanların barınma sıkıntısından dolayı bu bölgeye teknik insanları getirmekte zorlaşıyoruz. Tabii altyapı da hasar aldığından dolayı tam altyapı eksikleri tamamlanamadı. Yani burada kimseyi suçlayarak değil, zaman gerektirdiği için. Yani şimdi evet. Normal şartta şöyle söyleniyorum. Yani işte toparlandık ama bizim bu yaşadığımız kıyameti 5 yılda, 10 yılda zor toparlanmış. Yani öyle 1 yılda toparlanacak diye bir şey yok yani. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Bu sebepten.
Evet efendim. Siz 29 tane fabrika olduğunu ve bunların da esas itibariyle pul biber ile ilgili daha olduğunu söylediniz.
Pul biberde 29 tane. Diğer 40 fabrikamız var. İşte bu iplik fabrikamız var.
Tam bunu soracaktım. Evet.
Kıbrı tavuk üreten fabrikamız var. Salça fabrikalarımız var. Her yıl 29 tane küçük ölçekte, büyük ölçekte Türkiye'ye toksalık su biberi lokomotifi olan bir bölgeyiz. Yani onu da bu arada belirtmek istedim.
Evet. Çok teşekkürler. Hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu 40 tane fabrikada, pul biber fabrikaları dışındaki fabrikalarda deprem sırasında herhangi bir hasar oldu mu? Bir yıkılma söz konusu oldu mu? Tamamı içinde sorabiliriz tabii bu soruyu.
Tamamı değil de kısmen fabrikanın kendi işlerindeki bölümlerde yıkılmalar oldu.
Evet.
Bizim bir tek şöyle bir şansımız vardı. Organize sanayinin yer seçimindeki taban yapısı biraz kayalık olduğundan dolayı organize sanayimiz böyle çok büyük yıkım almadı. Yani. Böyle bir büyük bir darbe olmadı.
Evet, Elvan Cantekin'in bir sorusu var.
Evet, Selahattin Bey, şimdi biraz önce bahsettiğiniz göç veren bir yer oldu. İslahiye depremi takip eden süreç içerisinde. Bu noktada tarımsal üretimin nasıl etkilendiğini ölçebildiniz mi? Ve de tabii ki sanayi üretiminin aynı şekilde. Şu anda deprem öncesi dönemle karşılaştığınızda tarımsal üretim açısından ve sanayi üretim açısından nasıl bir durum söz konusu?
Tabii ki burada göç alınca işçi ağırlıklı, kol gücü ağırlıklı ekim yapan çiftçilerimiz bunu daha az ekimle, daha çok makine, ekipmanla çözebileceği ekime dönüştü. Burada hem ham maddeyi bulmakta zorlanacak. Hem ham madde yetiştirmede de zorlanacak. Yani şu anda bizden biber fabrikası dışarıdan biber ham maddesi temin etmeye çalışıyor yani. Bu için verdiği bir sorundan dolayı. Bir de şöyle bir şey var. Benim bu orada en çok gözlemlediğim bir sorun var. İnsanlar halen o deprem psikolojisini üzerinde atamamış. Yani 60 diyor, 60 gibi gözüküyor ama kimsenin bilinçaltına yerleştiği bir psikolojiden çöküntü, iş yapmamak, hayata soğuk bakma bir yapıyı gördüm yani.
Evet, Elvan'ın sorusu.
Ben bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi biraz önce gene söz ettiniz, devlet organize sanayi bölgesinin 6. dereceyi yükseltti diye. Bunu tam ne o anlama geldiğini hani biraz kısaca açıklarsanız çok sevineceğim. Bunun ötesinde...
Üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge, altıncı bölge kalkınmadan öncelikli olarak belirtiliyor. Altıncı bölge çoğu desteklerden, çoğu hibelerden, çoğu projelerden faydalanabilme pozisyonu. Ondan sonra yeni yapılan yatırımlarda uzun süre vergiden muaf, STK ödemesinden muaf. Yani yatırımcıya ciddi bir katkı sağlıyor yani bu.
Evet, fonlanma açısından size destek veriyor öyle mi? Daha değişik fonlara ulaşma ve şey yapma konusunda. Peki devletin verdiğinin ötesinde mesela Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın filan da yürüttüğü bir takım çalışma şeyler, fonlama çalışmaları var. Oralardan destek geldi mi size hiç?
Yani geldi. Hatta Birleşmiş Milletler'den yine küçük esnaflara ciddi bir doğrudan para desteği geldi. Yine proje gerçekleştirip sunarsan da çok bir kısmı gibi bir kısmı çok küçük faizlerle destekler var yani. Sağ olsunlar var yani. Yok diyemeyiz.
Evet. Nazan Kömert'in bir sorusu var efendim.
Aslında benim sorum da Elvan'ın sorusunun devamı niteliğinde sorum olacak. Afet öncesi bir hazırlığınız var mıydı ticaret odası olarak? Ve afetle birlikte kurumsal olarak bir takım girişimleriniz oldu mu?
Malum bizim girişimimiz Etem bölgesindeydi. Yani her platformda, her toplantılarımızın şeyinde devamlı bu deprem yaşayabileceğimiz düşünüldüğü için bu şeyler gündemdeydi. Ve az önce söylediğim gibi fark ettiyseniz o TV yerini seçerken, yer tespiti yapılırken bile o taşlık kayalık yeri tespit etmediğimiz sebebi de zemin sağlamlığına önem vererek o şekildeki yatırımlarımız boşa gitmemesi için ters zemin seçimi yapılmıştı. Bunu görebiliyorduk yani çünkü uzun yıllar oradaki payda bir kırılma olmadığından dolayı tabii bunu her toplantılarda, her meclis toplantılarında bunu hatırlatıyorduk. Tabii her zamanki gibi biz bunlar toplantılarda kalıyor. Uygulamakta zorlanıyoruz. Yani ilk olarak bu şeyde biraz zayıfız. Tabii ki bunu öngörüyoruz desek yalan olur. Ama depremden sonra hızlı bir şekilde zaten odamız depreme uygun şekilde yapılmıştı. Oda binamız yeniydi. Çok hızlı bir şekilde odayı açıp faaliyete geçip ilk sayede oda olarak kurum olarak odamızdan açıp yine esnafın hızlı bir şekilde kalkınmasını çünkü benim de anlayışım gerçek de bu. Bir ilçenin esnaf ve sanayicisi kalbidir. Bir insanı yaşatabilmek için kalbi çalışması gerek. Kalbi yaşatın ki ondan sonra kan pompalasın, diğer organlar çalışsın. O desturlar, o desturlar öyle bir hızlı bir şekilde giriş yaptık yani. Çok şükür de şu anda iyiyiz yani.
Evet. Selahattin Bey size çok çok teşekkür ederiz. Bir taziyeye katılacaksınız. Onun için
doğrudur.
Çok kırmayalım size efendim.
Ben
sağ olun.
Teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bana tanıdığınız için. Size iyi yayınlar diliyorum. Bir daha böyle ülkemize, dünyaya böyle bir afet yaşatmaz.
Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Evet, Selahattin. Sağ olun. Selahattin Türkmen ile konuştuk. İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi Doktor Kazım Doğan Bey'e hemen ben ilk soruyu sormak istiyorum. Efendim, bir yılın ardından özellikle sağlık konusunda, hastanelerin durumu konusunda sağlık personeliyle ilgili konularda neler söylemek istersiniz?
Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii biz Türk Tabipler Birliği olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine gönüllülerle birlikte, aktivistlerimizle birlikte ve odalarımızla, kollarımızla birlikte çok ciddi çalışmalar yaptık sağlık anlamında. Fakat biz hani bu bir doğal afet ama maalesef ki süreç doğru yönetilmediği için yapay bir felakete dönüştü. Bunu özellikle her alanda gördük. Depremde yıkılmaması gereken, depremde ayakta kalması gereken sağlık kuruluşlarının yerle bir olduğunu, aile sağlığı merkezlerinin özellikle apartman altlarına yapılan aile sağlığı merkezlerinin depremde ciddi hasar gördüğünü ve büyük kısmının yıkıldığını gördük. Tabi bunların hepsi doğrudan halkın sağlığa erişim etkileyen sorunlardı. Ve bu süre içerisinde o bölgelerde, bütün deprem bölgelerinde çok ciddi sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunduk ve geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depreminin yıl dönümünde tüm bölgeyi ilçe ilçe tekrar dolaşmak zorunda kaldık. Gördüğümüz manzara maalesef bizi çok mutlu eden bir tablo değil. Bunu açıklıkla söylemek gerekiyor. Çünkü bu süreçte özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önem ki bunu hep söylüyoruz Türk Tabipler Birliği olarak özellikle maalesef 900 milyon hasta bakmakla övünen bir sağlık bakanımız var ve koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli bütçeden pay ayrılmıyor. Bu yıl bütçeden ayrılan pay daha da düştü çünkü şehir hastanelerine kaynak aktarıldı. Bu anlamda deprem bölgesinde de bu koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterince verilemediğini gördük. İlk günlerde özellikle depremin ilk günlerinde gönüllü gelen ekiplerimiz köy köy tarama yaparak insanların aşılarını bağışıklama çalışmalarını yaptılar, gebe izlemlerini yaptılar ve orada halkın sağlığı için suların klorlanıp klorlanmadığını denetlediler. Ve sonrasında da hani biz hep şey diyoruz, bir krizin yönetimi akılla, bilimle ve birlikte akıl üreterek, birlikte değerlendirerek olur. Maalesef bu süreçte her şeyi sadece ben bilirim ve başka bir şey dinlemem diyen idareciler yüzünden çok ciddi sıkıntılarımız oldu. İşte kurtarma çalışmalarındaki gecikmeyi, o bölgede insanların yaşadığı ve hissettiği, iliklerine kadar hissettiği ayrımcı politikaları ve sonrasında yıkılırken, binalar yıkılırken gene halkın sağlığını, halkın temiz havasını, halkın besinini düşünmeyen bir yıkım sürecin yaşandığını gördük. Yani bu anlamda aslında hani konuyu da dağıtmadan sizlerin sorusuna direkt cevap vermek isterim. Çünkü gerçekten bir yıl içerisinde insanların barınma, ısınma, beslenme, temiz su, temiz hava gibi koşulların hiçbirinin yerine getirilmediğini, insan sağlığının göz ardı edildiğini, halen rant olduğunu gördük. Bunu nereden anlıyoruz? Özellikle yıkım yapılan binalarda asbest tehlikesine ve ağır metal ki bu binaların içerisinde bina ile birlikte yerle bir olan beyaz eşyalarda kullanılan ağır metaller vesaire bunların hepsi havaya karıştı. Ve bu yıkım çalışmalarında ne bir sulama yapıldı, ne çevrede bir önlem alındı, ne çalışanlar maskeyle çalıştı. Sadece oradaki binadaki demir düşünüldü, onun tekrar geri dönüşme. Biraz önce sevgili oda temsilcimiz ticaret odasından ticaretle ilgili teşvikleri söyledi. Bunlar tabii ki olması gereken ve bize mutluluk veren şeyler. Yani biz bu tür kamuoyuyla görüşlerimizi paylaştığımız şeylere şunu inanın çok istiyoruz. Diyoruz ki ya şu çok iyi yapıldı. Ellerine emeklerine sağlık. İktidar şunu çok güzel yürüttü demeyi çok istiyoruz ama maalesef bu zamana kadar o hayalimizi gerçekleştirecek bir yaklaşımlar olmadı. Bu anlamda hani sorun çok. Depremin birinci yılında gezdiğimizde insanlardan aldığımız şey şu ki insanın içini inciten şeyler bunlar. Hocam diyor bir yıl geçti depremden işte şu şu sıkıntıları yaşadık ancak diyor şu anda hani bedenimiz yüzümüz var içimiz yok diyor. Yani yaşamıyoruz sanki diyor yani bir şey var. Yani bu ruh haliyle insanlar orada halen deprem bölgesinde konteyner kentlerde yaşam devam ediyor. Ve konteyner kentlerin biliyorsunuz yapılışı ile ilgili işte yükselti olmadan yapılan su basan elektrik ve ısınma sorunu halledilmeyen birçok insan var maalesef şu anda deprem bölgesinde. Burada eksik olmayan tek şey yurttaşların kendi içindeki dayanışma. Bu dayanışmayla belki yaralar biraz sarıldı diyebiliriz.
Evet, Doğan Bey, hemen sormak istiyorum. Şimdi Gaziantep kent içi çok etkilenmedi diye biliyoruz depremden. Fakat İslahiye ve Nurdağı çok ciddi bir şekilde etkilendi. Kent merkezinin, şehir merkezinin etkilenmemiş olmasının özellikle sağlık açısından yararları oldu mu? Kent bu konuda destek verebildi mi?
Böyle söyleyeyim, kent merkezinde yıkılan bina sayısı 20 civarı ve birçoğu maalesef göre isteye bile gelmiş yıkımlar. Çünkü projede olan kolonların olmadığını, altın dükkan yapılması için veya işte sonradan kolonların tıraşlandığını vesaire gördük. Yani bir ihmaller zinciri var, fakat burada ihmali yapanın sadece bir mühendis, bir mimar olmadığı, oraya o katlara imar verenler, imar af çıkaranların vesaire meclisten en alta kadar herkesin sorunu olduğunu biliyoruz. Burada özellikle bazı hastanelerimiz, ki şu anda Ersin Aslan Devlet Hastanemiz yıkıldı, bazı hastanelerimizde hizmet verilemedi ve çok veya çok kötü şartlarda, yani çatlaklar arasında, su olmayan ortamlarda su elektrik jeneratörü sağlandı ama suyun olmadığı ortamlarda sağlık hizmeti verilmeye çalışıldı. Antep'in bu anda, o anlamda Gaziantep'in merkezde, kent merkezinde yıkımının çok büyük olmaması, yani diğer yerlere göre görece biraz daha ayakta kalması ve sağlık emekçilerinin, hekimlerin büyük bir özverisiyle depremin yaralarının biraz daha hafif atlatılmasını sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten o süreçte ben de Gaziantep'te yaşayan biri olarak çok büyük özverilerle, çok büyük emeklerle insanların çalıştığını, dayanışma gösterdiğini, sağlık hizmeti sunduğunu biliyorum. Özellikle il dışından gelen arkadaşlarla birlikte, ama tabii burada planlamada çok ciddi sıkıntılar var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben deprem bölgesinin hepsini gezdim. İslahiye'de hekim arkadaşları göndermişler il dışından. Hekim arkadaşlara kaç gün kalacaklarını, nerede kalacaklarını, yanlarına ne götürmeleri gerektiğini söyleyen olmamış işte. Mesela Karadeniz bölgesinden bir hekim arkadaşım, hadi sen Antep'e gidiyorsun, İslahiye'yi görevlendirdik demiş. Burada İslahiye'de ihtiyaç nedir, bu bize sorulmamış ve tespit edilmemiş. Oraya gittiğinde nasıl yapacak insanlar, neyle gidecek, yanında ne götürecek, ne kadar kalacak gibi hiçbir bilgi vermeden getirmişler. Oradaki hekim arkadaşların üzüntüsü şuydu. Mesela bir yeni doğan hekimi vardı, bir kadın doğum uzmanı hekimi, perinatoloji hekimi vardı. Şunu söyledi, hocam biz dedi burada atılız. Niye atılız? Çünkü dedi bizim buraya böyle bir riskli gebelik geldiğinde burada o şartlar olmadığı için biz bunu sevk ediyoruz. Halbuki bu sevki herhangi bir hekim arkadaşımız da yapabilir. Biz kendi uzmanlık dalımızla ilgili keşke Gaziantep merkezdeki hastaneyi de görevlendirseydik. En azından buraya gelişimizle birlikte sağlığa bir katkımız olurdu. Ve depremzede arkadaşlarımızın da, hekim arkadaşlarımızın da kendi ailesiyle ve şeyle ilgilenmesi için onları dinlendirebilirdik. Ama dedi şu anda burada onlarca hekim olarak gönderildik dedi İslahiye ve Nurdağ'a. Nurdağ'ında biz de hiçbir şey yapamıyoruz. Yani ne alet edevat, ne ekipman, ne hastane şartları doğru olmadığı için, yani benim gibi bir uzmanın buraya gönderilme nedeni biz de algılayamadık ve çok kötü hissediyoruz çünkü bir şey gelmiyor elimizden dediler. İslahiye'deki hastanemiz ilk anlardan sonra birkaç şeyle, kontrolle çalışmaya başladı ki orada gerçekten bölgenin de İslahiye'nin ve Nurdağ'ın yükünü çeken hastanelerden biri de İslahiye Devlet Hastanesi'dir. Bu anlamda Gaziantep, ki hemen yanımızda Kilis'te gerçekten donanımlı bir hastanemiz vardı ve biz o hastaneden çok fazla yaralanamadık. Yani işte bu koordinasyonsuzluk, bu dışarıdan tek elden yönetim maalesef bize bu sorunları yaşattı. Belki de birçok hayat kurtarılmış olabilirdi. Belki de birçok insan sakat kalmamış olabilirdi. Bu anlamda hani söylenecek çok şey var ama şunu söyleyebiliriz. Gaziantep'teki yıkımın büyük olmaması çevre iller için her anlamda bir şanstı. Gerek sağlık yönünden, gerek lojistik yönünden, gerek ekonomik yönden Gaziantep'in çevre illere ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, ilk başta asbest tehlikesinden, ağır metal tehlikesinden bahsettiniz. Halen ortalıkta moz iyonları bulunuyor mu ve bu tehlike halen devam eden bir tehlike midir?
Maalesef evet. Şu anda Gaziantep merkezinde de ağır hasarlı binalar ve deprem bölgesinde gezdiğimiz işte İslahiye, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi illerde halen yıkım yapılmamış şeyler var, binalar var. Yani yıkım işlemleri, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri henüz yapılmamış birçok bina var. Ve yıkımı yapılan binaların da aynı özensizlikle, aynı sağlık şartlarını ve bilimi düşünmeden, görmeden yıkılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle mesela bazı illere ve ilçelere gittiğimizde maskesiz, normal nefes aldığımızda dişlerimizde o havadaki tozun soluduğumuzu hissettiren partiküller oluşuyor. Yani orada sürekli yaşayan insanlar bu havayı, kötü havayı maalesef solumak zorunda kalıyorlar. Orada çalışan, o yıkımda çalışan işçilerin birçoğunun maskesiz olduğunu gördük. Çevrede herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığını, sulama yapılmadığını, tozun kalkmasına demek ki sulama yapılmadığını maalesef gördük. Moloz döküm alanlarının tarım arazilerine ve su kaynaklarına yakın olduğunu gördük. Yani bunların hepsi aslında bundan yıllar sonra karşımıza çok ciddi halk sağlığı sorunları olacak, çıkacak şeyler ve maalesef bu konudaki uyarılarımızı dinlemiyor ve biz gerçekten uyarılarımız sonrasında yaşadığımız gerçeklik karşısında hep üzülüyoruz. Hep pandemi döneminde de bu böyleydi, deprem döneminde de bu böyle maalesef.
Evet, Elvan.
Doğan Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Dediniz ki bir bölgeyi bir defa daha gezdik bu birinci yıl nedeniyle. Yanlış anlamadım değil mi?
Doğru.
Bu noktada sizin değerlendirmenizi de almak istiyorum. Biliyorsunuz son günlerde çok siyasi çevrelerde de fazla tartışıldı bu seçim nedeniyle. İşte bazı bölgelerin iktidarla aynı siyasi parti tarafından büyükşehir belediyelerinin yürütülmesi nedeniyle işte oraların daha iyi hizmet aldığı ya da alamadığı bazı yerlerde muhalefet olduğu için gibi bir şey var. Tartışma süre geliyor. Bu noktada sizin değerlendirmeniz ne? İslahiye ve Nurdağ'ında bu iyileşme çalışmaları, toparlanma çalışmaları açısından baktığımızda diğer bölgelerin oranında daha iyi bir durum var mı? Yoksa bunu söylemek pek mümkün değil mi?
Şöyle söyleyeyim. Öncelikle birinci yılda yani biz deprem bölgesiyle hiçbir zaman ilişkimiz kesilmedi ve sürekli sahadaydık Türkler Birliği olarak. Depremin birinci yılında da hem oradaki yurttaşlara, sağlık emekçilerine ve hekimlere yalnız olmadıklarını hissettirmek hem de elimizden geldiğince dayanışma gösterebilmek adına bir gezi düzenledik. 4 günlük bir gezi ve tüm alanları gezdiğimiz. Ve orada birinci basamak dediğimiz koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan ve malzemesi çöken binanın altında kalan aile hekimlerine malzeme yardımı yaptık. Çok ciddi miktarlarda aşı dolabı, buzdolabından, stetoskoba, muayene masasından, mobilyaya kadar birçok şeyi aspiratörden sterilizatöre kadar birçok yardım malzemesini tedarik ettik. Ve bunları bu bölgede daha önceden taleplerini aldığımız aile hekim arkadaşlara ulaştırdık ki bu konuda daha önce de söylemiştik aslında bu görev devletin görevidir. Bu insanlar o aile sağlığı merkezlerini kurarken bunun için ciddi bir para harcamışlardı ve şu anda deprem döneminde maalesef tekrar bu ekonomik kriz içerisinde bu malzemeleri almak zorundaydılar ve biz o anlamda bir katkı olsun diye gezdik. Şimdi bu gezinizde sizin söylediğiniz konuya gelelim. Hani bir iktidara yakın yerel yönetimlerin olduğu yerlerde hizmetin daha fazla alınıp alınmadığıyla ilgili zaten devletin en üst kademesinden bununla ilgili beyanlar geldi. Yani bunu artık tartışmamıza da gerek yok. Bu açık açık söyleniyor, ifade ediliyor. Eğer bizdense biz bazı şeyleri, hizmetleri daha yoğun getiririz. Bizden değilseniz bu hizmetlerden yararlanamazsınız gibi bir şey var, söylem var. Bir anlayış maalesef ki var. Özellikle İslahiye ve Nurdağ'ında ki İktidar Partisi'ne mensup belediyelerce yönetiliyordu. yanlış bilmiyorsam sadece İsrail'i karıştırmış olmayayım diye söyleyeyim. Ve orada da yardımlar hani istenilen seviyede mi? Hayır, istenilen seviyede değil. Ancak oran da kendi içinde bir şeyi var, ayrımcılığı var maalesef. Bu yardımlar yerel idare, belediyeler, iktidar partisinden olsa da o bölgede yaşayan insanlara maalesef ki eşit yansımıyor. Bunu biz depremin ilk gününden şu ana kadar her aşamada maalesef gördük. Bunu hani oradaki bir çok kısa bir gezi yapın. Oradaki bütün yurttaşlar bunu söyleyecektir size. Biz şunları şunları alamadık. Hatta mesela bir yurttaşımız bana şunu dedi. Ya biz dedi şu mesleten olduğumuz için dedi. Bize şu yardımlar yapılmadı. Biz kışı dedi donarak geçirdik dedi. Ve dedi o gelen yakacaklar daha sonra yağmur altında kaldığı için kimse de kullanamadı. Depolarda çürütüldü ama gene de bize verilmedi dedi. Dışarıdan bize gelen malzemeler bize ulaştırılmadı. Hani vazgeçtik tamam vermeyin ama dışarıdan gelene hiçbir şekilde şey yapmadı. Yani burada zaten hani dillendirilen bize oy varsa biz eğer iktidardaysak size yardım edebiliriz ama yoksa da pişmanlığını siz çekin ve bu size ulaşmayacak gibi bir anlayışı zaten açıktan ifade ediyorlar. Ha diyelim ki orada o bölgede A partisi iktidarda ama o A partisinden yardımlar da eşit oranda o bölgede yaşayanlara ulaşmıyor. Çok bunu üzülerek söylüyorum. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız.
Evet, Nazan.
Aslında ideal olan afet yönetiminde bütün yerel kaynakların birlikte kullanılması, hani hem özel sektörde çalışan kamudaki hem özel sektörde hem serbest meslek sahibi serbest çalışan doktorların ve dışarıdan gelen destek amacıyla gelen herkesin birlikte çalışması gibi ideal bir durum aslında etkin bir çalışmayı doğuruyor. Benim merak ettiğim konu şu, gerçi cevabını çok zor değil tahmin etmek ama en azından afet sonrası bu düşüncelerinizi, fikirlerinizi, değerlendirmelerinizi yapabileceğiniz ortamlar oluyor mu? Mesela İl Sağlık Müdürleri'yle bir araya gelme durumlarınız oluyor mu? Bu illa karşılıklı talep üzerine değil, belki de mevcut projeler üzerinde veya yürütülmek istenen projeler üzerinde olabilir. Böyle ortamlar var mı? Bu ortamlar yaratılabiliyor mu? Yoksa herkes kendi tarafında kendi duyurusunu, kendi bilgilerini, kendi kanallarıyla mı paylaşıyor?
Böyle bir örnek zannediyorum açıklayıcı olur Nazan Hocam. Güzel soru, teşekkür ediyorum. Maalesef ki cevabını bildiğimiz bir şey, ben örnekle açıklayayım. Depremin ilk günü insanların, yurttaşların, depremzedelerin sağlık ihtiyacının olacağını gözeterek biz tabii ki İl Sağlık Müdürümüze, Gaziantep Oda Başkanımız, biz her şey için hazırız, elimizden gelen her katkı için hazırız diye ulaştık ve gerek planlamada, gerek iş gücünde, gerek sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda her türlü desteği sunacağımızı beyan ettik. Ve yerelde aslında hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve hepimiz birbirimizin gerçekten ne yapmaya çalıştığını, yurttaşların ve sağlığın iyi olması için çalıştığımızı biliyoruz. Yani bu samimiyetimizi biz yerel idarecilerimize biliyoruz. Ancak Nurdağ'ında pazar yeri diye bir yer vardı, toplanma alanı, ve pazar yerinde çadırlar kuruldu. Biz de Türk Tabipleri Birliği olarak depremin ilk anından itibaren büyük odalarımızdan İstanbul, Ankara, İzmir gibi ve Türk Tabipleri Birliği merkezinden çadır, işte seyyar tuvalet, ilaç, maske gibi birçok malzemeyi getirttik ve Nurdağ'ındaki toplanma alanında Türk Tabipleri Birliği'nin Gaziantep Kilis Tabip Odası çadırını kurduk. Ve maalesef AFAD yetkililerince, yerel olmayan AFAD yetkililerince bizim orada çadırın üzerinde, yani çadırın içinde ne yapıldığından bağımsız olarak çadırın üzerinde şey vardı. Gaziantep Kilis Tabip Odası diye küçük bir çıkartma vardı. Ve ona tahammül edemeyip onu kaldırmak için kavga ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Depremin ikinci gününde bu şey amblem burada olmayacak diye kavga etti il dışından gelen AFAD yetkililere. Yani hani siz burada ne yapıyorsunuz? Gelin birlikte yapalım gibi bir tavırla vesaire gelseydi, bir işbirliği yapabilseydik, birlikte hareket edebilseydik belki de oradaki bebeklerin aşılanmasını daha hızlı yapabilecektik. Oradaki gebelerin aşılanmasını, takiplerini, riskli doğumları daha önce tespit edecektik vesaire. Yani sadece bir orada çadırın üzerindeki teşekkür edilmesi gereken, ya siz de bir yerinden tutmaya başlamışsınız, çok güzel. Hadi birlikte şu afetin yaralarını saralım diyeceğine çadırımızın üzerindeki o şeyimizi çıkartmamızı kaldırtmakla işe başladılar. Maalesef yani bunu gerçekten anlamlandıramıyoruz. Anlam veremiyoruz. Bu tavrı anlam veremiyoruz. Yani biz Türk Tabipler Birliği 70 yıllık anayasal bir kamu kuruluşuyuz. Kamu kuruluşu statüsünde bir meslek örgütüyüz ve çok doğaldır ki sağlıkla ilgili çok ciddi bir birikimimiz var. Bizim olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolumuz var, aile hekimlik kolumuz var, özel hekimlik kolumuz var. Birçok koldan bize şu talep geldi. Biz oralara gönderin, nerede ne ihtiyaç var, ama bir koordinasyon sağlayarak şurada şu eksik var diyemiyoruz çünkü bizden bilgi gizliyorlar. Yani bize deselerdi şu uzmanlık alanından hangi hekim nereye gitsin, işte şu köyleri gelin birlikte bu köyde aşısı olmayan çocukların aşısını geciktirmeden yapalım çünkü bulaşıcı hastalıktan kaybetmeyelim bu çocukları, veya işte şu köyde riskli gebe var bunu takip edelim deselerdi biz bunu canı gönülden seve seve ve büyük bir mutlulukla yapardık. Çünkü bizim amacımız belli, ama maalesef toplumda muhalif her sesi kısmaya yönelik, kriminalize etmeye yönelik bir şey var, bir algı yönetimi var ve biz bundan, bu halkın sağlığını etkiliyor. Hani biz doğruları söylemeyeceksek, bizim hani yeminimiz var, bizim mesleğimizin etik değerleri var. Yani biz doğruları söylemek durumundayız. Tekrar söylüyorum, keşke bir şey düzgün yapılmış olsa da biz de çıkıp onun için teşekkür konuşması yapabilsek, iktidarın eline emeğine sağlık diyebilsek, güzel yaptılar diyebilsek. Çok kısa bir şeyle bitireyim bu konuyu. Pandemi döneminde hatırlarsınız bir turkuaz tablo vardı. Ve biz sahadan aldığımız verilerle o turkuaz tablodaki rakamların yanlış olduğunu, doğru olmadığını, verilerin gizlendiğini söyledik. En sonunda Sağlık Bakanı kabul etmek zorunda kaldı. O zaman da vaka ayrı, hasta ayrı gibi bir şey söylemişti. Sonrasında biz fazladan ölümleri, belediyelerden aldığımız defin sayıları üzerinden açıklanmayan 200 bin civarı ölüm olduğunu söyledik pandemide. Ve bunlar TÜİK tarafından ölüm istatistikleri açıklanmadı. Ve TÜİK ölüm istatistiklerini ne zaman açıkladı biliyor musunuz? Depremin birinci haftasında TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı ve bizim verdiğimiz rakamların doğru olduğunu onlarda da gördük. Yani biz bunları söylüyoruz diye ötekileştiriyoruz. Halbuki biz halkın sağlığı için, hekimlerin çalışma koşulları için, sağlık emeklerinin çalışma koşulları için emek veren bir örgüttür. Yani bunları söylemek bizim görevimiz. İktidarın bunun için bize teşekkür etmesi gerekirken, yani evet siz bize katkı olsun diye bu noktada eksiğiniz var, bunu bize söylediniz ve birlikte geliştirelim demesi gerekirken maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Evet Doğan Bey, çok teşekkür ederiz. Biz özellikle deprem geçirmiş iller serisi yapıyoruz ve hemen hemen hangi kentteki arkadaşlarla konuşursak konuşalım ve meslekleri ne olursa olsun bu bilgi gizleme, veri paylaşmama konusunda çok ciddi şikayet var. Efendim şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız başta Didem Gençtürk olmak üzere 8 Mart Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir müzik parçası seçtiler bize. 2017'de kadınların yürüyüşü sırasında çoğunluğu siyah 70 kadar kadın ve LGBTİ sanatçı tarafından kurulan direniş korosunun yorumuyla This Joy başlıklı şarkıyı dinliyoruz şimdi. Evet, direniş korosundan dinledik. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. 8 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan Kadınlar Günü. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Gaziantep'ten Selahattin Türkmen İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Doktor Kazım Doğan Eroğulları Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi ilk bölümde görüştüğümüz, konuştuğumuz, bilgiler aldığımız konuklarımızdı. Şimdi Kemal Vural Tarlan'la birlikteyiz. Kırkayak Kültür Genel Koordinatörü, aynı zamanda gıda mühendisi. Evet Kemal, tekrar hoş geldin ve hemen Kırkayak Kültür'ün özellikle son bir yıl içinde yürüttüğü çalışmalar ve Antep ve ilçelerindeki durum konusunda sendeki bilgileri almak isteriz. Ayrıca programımızın sonuna doğru 6 Şubat depreminden sonra Suriyeli mülteciler, Dom ve Abdal topluluklarının temel hak ve hizmetlere erişimindeki sorunlar başlıklı sıfırdan başladık yine sıfıra döndük isimli araştırma raporunuzdan da bahsetmek istiyoruz. Bu araştırma raporu Kırkayak Kültür'ün internet sitesinde de yayınlar bölümünün içinde var. Evet, söz sende Kemal.
Teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. Ya az önce diğer konukların da söylediği gibi aslında depremden sonra bir yıllık bir süre geçti ama ben biraz daha toplumsal olarak yani depremin etkilediği özellikle ağır hasara yol açtığı, yıkıma yol açtığı ve kayıplara sebep olduğu 5 il üzerinden biraz daha toplumsal duruma dair de konuşmak istiyorum. Şimdi aradan bir yıl geçti ve biz bu bir yıllık süreçte depremden işte kayıpları olan maddi ve manevi ve yakınlarını kaybetmiş insanlarla görüştüğümüzde bize şunu söylüyorlar. Bu bir yıllık son yani depremden bu yanaki dönem aslında bizim için belirsizliklerle dolu bir dönem oldu. Çünkü bir taraftan o depremin yıkıcı etkisinin hem psikolojik olarak yarattığı bir belirsizlik, bir şey dönemi. İkincisi geleceğe dair ne olacağına dair ciddi bir belirsizlik var. Ve geleceğe dair de ne düşünüyorsunuz dediğimizde büyük ölçüde bir umutsuzluk var depremden zarar gören illerde. Her ilin kendine göre koşulları ve deprem sonrası bir yıllık dönemdeki yaşananlar farklılaşabiliyor ama genel olarak böyle bir belirsizlik ve umutsuzluk dönemi ne yazık ki bu bölgelerde var. İnsanlar hala yani korumadan ziyade insani yardımlara muhtaç bir halde yaşıyorlar. Konutla ilgili ciddi sorunlar var. Çünkü her evi yıkılanın, her konuta ağır hasarlı olanın önümüzdeki dönem yapılacak konutlara erişimi, konutlara sahip olması önünde ciddi bir belirsizlik var. Genel olarak böyle bir tablo var. Tabii yani deprem sonrası dönemler aslında afet sonrası dönemler. Biz çünkü 2011 yılından sonra da aslında kitlesel bir göçle bölgede ciddi bir insan ile yaratılmış bir afeti de yaşadık. Oradaki deneyimlerimiz ve dünyadaki deneyimler şunu hep gösteriyor. Yani afet sonrası dönemlerde toplumlar sosyoekonomik olarak herkes o afetten neredeyse etkilerini aynı hissettiği için sosyoekonomik olarak bir homojenleşme görüyorsunuz. Yani herkes dışarıdaydı. Gaziantep'te biz de dışarıda kaldık. İşte en yoksulda, en orta sınıfta zengin de dışarıdaydı şey açısından. Evler yıkılan insanlar açısından da o. Ama biz depremden sonra kısa süre sonra o sosyoekonomik heterojenleşmenin çok hızlı olduğunu da gördük. Ve tabii ki afetler toplumun farklı kesimlerini farklı derecede etkiliyorlar ve özellikle dezavantajlı toplum kesimleri, kırılgan bireyler bu afetlerden çok daha fazla etkileniyor. Bugün o belirginleşmenin daha da böyle katmerleştiği, farklılaştığı ve çok daha görünür olduğu bir dönem aynı zamanda.
Bir de tabii ki bu en son rapordan da ayrımcılık raporu diye adlandırıyorsunuz. Rapordan da biraz bahsedebilir miyiz? 22 Şubat'ta bir basın açıklamasıyla tanıttınız raporu.
Evet, yani şimdi aslında bu rapor hem bir yani depremin ilk gününden öğleden sonra Kırklareli Kültür Sahası'nda çalışmaya başladı. Hem son bir yıllık bir süreçteki verileri biz topladık deprem bölgesinde çalıştığımız alanlarda yani şey açısından. Bir de 5 ile depremin en çok etkilediği yani Antakya, Gaziantep, Nurdağ, Sahya olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde görüşmeler yaptık. Geçici koruma merkezleri dediğimiz mültecilerin kaldığı alanları, geçici yaşam merkezleri dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kaldığı alanları ziyaret ettik. Gruplarla görüşmeler yaptık, bireysel görüşmeler yapıldı. Ve bu rapor bu şekilde hazırlandı. Şimdi aslında yani adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bu depremin etkilediği 11 şehirde yaklaşık olarak resmi rakamlara göre 14 milyon kişi etkilendi. Bu depremde. Ama dönüp bu 14 milyon kişiye biraz daha detaylı baktığımızda bunların aslında 1.762.000'inin yeni gelen yani Suriyeli mülteciler olduğu 2011 yılının 28 Nisan'dan başlayarak açı sınır politikasıyla Türkiye'ye gelenlerin olduğu ve bu 1.762.000 mülteci de yine bizim göç idaresi kayıtlarımıza göre geçici koruma kapsamında kalan mültecilerin %52'sine denk geliyor. Yani aslında bu depremin etkilediği illerde Türkiye'de kalan Suriyeli mültecilerin %52'si kalıyordu. Ve etkilenen nüfusun da %13'ünü ediyor. Ya %12 ediyor toplamda bu 14 milyonun. Şimdi böyle olunca aslında depremin mülteci toplum üzerindeki etkilerine de bakmamız gerekiyordu. Çünkü biz hemen depremden sonraki bir hafta içerisinde şunu gördük. Hepiniz de görmüşsünüzdür. Hatta o dönem Açık Radyo'ya da birkaç kez katılmıştım. Mülteci yani dünyada bugün bu çok yoğun olan mülteci nefreti, göçmen karşıtı hareketin afet dönemlerinde daha yoğunlaştığını ve daha bu dalganın yükseldiğini gördük ve haklara ve hizmetlere erişimde mültecilere karşı ciddi bir ayrımcılığın yapıldığını, bunun hem yardımları yapanlar tarafından ne yazık ki hem de kamu kurumları tarafından yapıldığını gördük. Ve bu rapor biraz aslında bu toplum kesiminin depremden nasıl etkilendiğine de bakıyor. Tabii Türkiye'nin şöyle bir gerçekliği de var. Yani dünyada da çoğu yerde bu bildiğidir. Türkiye'nin neredeyse her il ve ilçesinde yaşayan bir de Roman topluluklar dediğimiz Domlar, Romlar, Romlar ve Abdal toplulukları yaşıyor. Bu da tarihsel olarak Çingene karşıtlığı olarak yükselen, var olan o ayrımcılığın yine afetlerden sonra bu toplum kesimlerine de daha da yöneldiğini ve ayrımcılığın daha keskinleştiğini de görüyorduk biz. Ve bu iki toplum kesiminin depremden nasıl etkilendiğine baktık aslında biz. Gerçekten haklara, hizmetlere erişimde bu insanlar verilen yardımlara, desteklere erişebiliyorlar mı şey açısından? Bu tür ayrımcı uygulamalarını da bu raporda yaptığımız görüşmelerde dile getirdik ve yazdık. Evet. Temel olarak bu rapor bunu kapsıyor.
Evet, Nazan'ın bir sorusu var. Son iki dakikamızdayız.
Evet, raporda daha evvel uygulamaya giren bir takım mülteci entegrasyonuna ilişkin yapılan çalışmaların da yapılan birikim, oluşturulan birikimlerin de depremle birlikte çok zarar aldığını söylüyorsunuz. Özellikle eğitim konusunda, işte çocukların okula devamlılığı konusunda ve bunun aslında biraz güven boyutuyla da, güven sorunuyla da alakalı olduğunu, güvenlik konularıyla alakalı olduğuna da değinmişsiniz raporda. Bunu sormak istiyorum. Bir de çok kısa olarak dikkatimi çeken bir husus oldu. O da yardımların dağıtılmasındaki yardımı yapan kuruluşların, işte STK'ların veya uluslararası örgütlerin bir anlamda profesyonel yardım alıcılar oluşturması gibi bir ibare kullanmışsınız, bir terim kullanmışsınız. Bunu da bize açar mısınız?
Yani bu aslında, şimdi zamanımız çok kısa olduğu için, biliyorsunuz 2011'den bu yana bu bölge, bu 11 ağırlıklı olarak mültecilerin yaşadığı bir bölge ve bu bölgede çok fazla sivil toplum örgütü çalışmalar yapıyordu. Ama sivil toplum örgütleri büyük ölçüde koruma faaliyetlerini, uluslararası koruma faaliyetlerini aslında bir koruma faaliyeti olmayan, onu destekleyen insani yardım üzerinden yaptılar. Ve bu yöntem aslında sivil toplum örgütlerinin çeperinde bir profesyonel yararlanıcı kitle oluşturdu. Ve bu kitle çok güçlü bir networkle sivil toplum örgütlerinin ne yapıp ne ettiklerini bilen, ne dağıttığını bilen bir kitle. Genelde göçmen toplumlar çok ciddi networklere sahip olurlar ve bu da sivil toplum örgütlerinin projeleri kişi bazlı yaptıkları için, sayı bazlı yaptıkları için aslında önünü tıkayan, ihtiyacı olana yardımı ulaştırma çalışmalarını engelleyen bir şey. Bu konu gerçekten çok önemli. Aynı şeyi biz depremde de gördük. Gerçekten bugün ihtiyacı olana, ihtiyaç analizleri çok hızlı yapılmadığı için ihtiyacı olana hizmetlerin erişmediği, daha çok kapınıza gelene, işte yardım alanlarına gelenlere de yardımların yapıldığı bir hal almış durumda. Bu da tabii ki yardımlara erişimi çok güçlendiriyor ve burada da bir ayrımcılık gibi bir bariyer olduğunda yardımı almaya gelen mülteciye de hizmet verilmiyor, onlara da hizmet verilmiyor diyelim. Sanırım zamanımız bitti. Çok teşekkür ederim.
Evet, zamanımızı tamamladık. Çok teşekkürler Kemal Vural Tarlan. Evet, bugün konuklarımız Gaziantep'ten idi. Doktor Doğan Eraoğulları, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi, Selahattin Türkmen, İslahiyet Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kemal Vural Tarlan, Kırkayak Kültür Genel Koordinatörü, kendileriyle Gaziantep'teki durumu konuştuk. Çok teşekkürler. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Teşekkür ederim davetiniz için.